Ayrım 15. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 117. Sözcükler. Her zaman, her zaman yalnızca sözcükler. Daniel gülümsedi. Asıl korkunç olan şu ki dedi, hiçbir şey asla gerçekten korkunç değildir. Bir son sınır, bir uç yoktur insan için. Marcel ona şaşkınlıkla solgun, anlamsız ve kızarmış gözlerle bakıyordu. Daniel uykusu bastırıyor diye düşündü ve keyiflendi. Bu sözlerine manevi acılar kastediyorsan sana hak veririm. Ama Daniel, maddi acılar da var. Daniel parmağını sallayarak, ha dedi, anlaşıldı, şimdiden gelecek acıları, ağrı sızıları düşünüyorsun. Öyleyse sırası gelince göreceksin, göreceksin. Bu bile çok dışta kalacak, gerçeğe inmeyecek. Marcel esnemesini örtmeye çalışarak gülüyordu. Daniel kalktı. Hadi hadi dedi. Şimdiden düşünüp keyfini kaçırma. Bak uyku vaktin geldi geçiyor bile. Yeter kadar uyumuyorsun. Senin şimdi çok çok uyuman lazım. Marcel hem esniyerek hem gülerek ben mi dedi. Ben mi uyumuyorum? Aksine o kadar çok uyuyorum ki utanç duyuyorum. Sanki hiçbir şey okumaz oldum. Bütün günü yatakta geçiriyorum. Daniel kadının parmak uçlarını öperken Allah'tan diye düşündü. Sonra nesini istersen bahse girelim ki bu hafta annene mektup yazmadın sen dedi. Sahi ben kötü bir kızım. Esnedi ve devam etti. Uyumadan oturup yazarım şimdi. Daniel heyecanla hayır hayır dedi. Hemen yat uyu ben yazarım. Marcel utangaç ve mutlu. Ah Daniel dedi. Ne kadar övünecektir şimdi. Damadından mektup. Sonra sallana sallana yokuşu tırmandı. Daniel döndü geldi, hasır koltuğa oturdu. Esnedi. Zaman usul usul aktı ve birden piyanoyu dinlediğini fark etti. Saate baktı. 3:25 geçiyordu. Marcel saat 6'da günlük gezintisini yapmak üzere aşağı inecekti. Belirsiz bir kaygıyla önümde 2,5 saat var diye düşündü. İşte eskiden yalnızlık ciğerlerini doldurduğu hava gibiydi. Kullandığını fark etmezdi bile. Şimdi soluk soluğa yaşadığı küçücük zaman parçaları halinde veriyorlardı ve Daniel bu yalnızlığı ne yapacağını bilemiyordu. İşin kötüsü Marcel'le beraberken daha az sıkılıyorum şimdi. Sen istedin bunu dedi. Sen kendin istedin. Kadehin dibinde azıcık mark kalmıştı. Dikip içti. O Haziran gecesi onunla evlenmeye karar verdiğinde kaygıyla, azapla boğuluyordu. Böylece nefretlerle dolu karanlık bir cehenneme gömülüp kaybolacağına inanmıştı. Bütün bunlar buraya, bu hasır koltuğa, bu ağzındaki hafifçe bozulmuş mark tadına, bu terli çıplak sırta varmak için de demek. Savaş. Savaş da böyle olacaktı. O nefretlerle dolu karanlık cehennem hep bir gün sonrası içindi. Evli, ben asker, ben hep yalnızca kendimi buluyorum. Hatta ben bile değil, ayrı ayrı merkezlerin çevresinde dönenip duran, hep içten dışa, merkezden çevreye savrulan küçük, önemsiz eylemlerin yarattığı bir acayip bütün, bütünün merkezi yok. Hayır, merkez var. Gerçekte bir merkez var. Bu merkez ben. Ben ve nefretlerle dolu karanlık cehennem merkezde. Başını kaldırdı, kara sinek gözlerinin hizasında vızıldıyordu, eliyle kovaladı. Gene bir kaçak, küçük bir el hareketi, hemen de bir hiç ve şimdiden sıyrılmış kaçıyordu. Şu sinekten bana ne aslında? Bir taş olmak, kıpırtısız, duygusuz, ne bir hareket, ne bir ses, kör ve sağır, sinekler, kulağa kaçanlar, hanım böcekleri, bedenimde bir aşağı, bir yukarı dolaşacak, bembeyaz gözlü, tüyler ürpertici bir heykel, ne geleceğe ait bir düşünce, ne bir kaygı. Belki de kendi kendime uymayı, kendi içime yerleşmeyi başarabilirim. Kendimi bütünümle kabullenmek için değil, hayır asla. Yalnızca kinimin, nefretimin tek ve gerçek hedefi olabilmek için. Bir yırtılma oldu. Bir polonezden dört nota, doğunun parlayıp sönüşü. Şurada avcunda, baş parmağın etli kökünde bir kaşınma ve sonra tekrar kendine geldi. Neysem o olmak, homoseksüel olmak. Bir kötü, bir korkak, bir alçak olmak, var olmayı bile başaramamış bir süprüntü olmak. Bacaklarını bitiştirdi. Ellerini apaçık dizlerine koydu. İçinden gülmek geliyordu. Ne kadar uslu akıllı görünüyorum kim bilir. Omuz silkti. Sersem budala. Nasıl göründüğümü hiç düşünmemek, kendimi seyretmemek, hele sakın durup kendime bakmamak. Kendime bakarsam iki oğlu veririm hemen. Olmak, karanlıkta, körlemesine. Homoseksüel olmak, bir zincirin zincir olduğu gibi sönmek, içimde dışa bakan gözleri söndürmek, söndürmek diye düşündü. Sözcük gök gürültüsü gibi yuvarlandı ve kocaman, insansız boşluklarda yankılar bıraktı. Sözcükleri kovmak, sözcükler kısacık, küçücük vadeler niteliğinde kum gibi kaynaşıyor, her biri kendinin bitim noktasında ona randevu veriyor sanki. Yeni bir yırtılma oldu. Daniel kendini, içi sıkkın, uyuklayan ve önünde yalnızca 2 saatlik zamanı olan, bu 2 saatlik yalnızlığını gücü neye yeterse öyle kullanacak olan Daniel'i hasır koltukta oturur buldu. Onlar beni nasıl görüyorlarsa öyle olmak. Matthew'nun beni gördüğü gibi, Ralph'in iğrenç küçük kafasında beni gördüğü gibi olmak. Sözcükleri sinek kovar gibi kovmak. İçinden saymaya başladı. 1, 2 ve sözcükler ağır ağır geldi. Karısını kaplıcaya getirmiş bir adamın eğlencesiydi bu. Gitgide daha hızlı saydı. Zincirin halkaları gitgide yaklaştı birbirine ve sözcükler aradan geçemez oldu. 5, 6 derin denizlerin dibi, orada bir görüntü vardı. 2 büklüm, çirkin, derin deniz diplerinin iyi tanıdığı bir görüntü, bir deniz örümceği açılıyor, gelişiyordu. 22-23, Daniel soluğunu tuttuğunu fark etti. Kendini koyverdi, soluğu bıraktı. 27-28, çocuk hala toprağa kazıyordu. Yukarıda, suyun yüzünde, görüntü apaçık, korkunç bir yaraydı. Zehir gibi bir ağızdı, kanıyordu. Bu benim. Ben birbirinden koparılmış sanılan bir çift dudağım. Dudaklar arasından dalga dalga sızan kanım. 33. Görüntü çok tanıdıktı onun için. Ama bu görüntüyü ilk kez böylesine bir araya getirip kuruyordu. Üst üste getirip tamamlıyordu. Görüntüleri de kovmak. Tuhaf ve ağırlıksız bir korku birden onu pençesine almıştı. Kaymak, uyumak istediği zamanki gibi kendini kapıp koyvermek. Ama uyuyorum ben. Silkindi, suyun yüzüne çıktı. Dışarıda öylesine bir sessizlik ki bu, kendinde, kendi içinde boşuna aradığı o ezici, öldürücü sessizlik, o yarı ölüm orada, dışarıdaydı ve korkutuyordu insanı. Güneşin dağınık ışığı toprağa, kımıldayan, sallanan, uçuk renkli yuvarlaklarla benekliyor. Ölmüş köpek, ağaçların tepesinde bir nehir hışırtısı, çıplak sırt, öylesine yakın, öylesine uzak. Kendini birden öylesine korkunç bir uzaklıkla yabancı hissetti ki ürktü, benliğini kapıp koyverdi. Arkaya doğru kaykıldı, şimdi bahçeyi başının üstünde görüyordu. Tıpkı suya daldıktan sonra başını kaldırıp suyun derinliğinden göğe bakan bir dalgıç gibi. Gürültüsüz, sessiz, çevresinde, üstünde, altında, tereddütsüz bir sessizlik, ortada yalnız o, küçük, boş, bomboş geveze. 1, 2, 3, sözcükleri kovmak, yok etmek ve bahçedeki sessizliğin içimden gelip geçmesi, beni alması, alıp götürmesi, benliğimle birleşmesi için kendimi bu sessizliğe vermek yalnızca, sessizlikten başka her şeyden boşalmak, soluklarımla içime yalnızca sessizliği çekmek, ağır ağır, derin derin, öylesine çekmek ki her hava sütunu içimde bir yerlerde doğmaya çabalayan sözcükleri bir piston gibi essin, yok etsin. Bir ağaç gibi olmak, çıplak sırt gibi, pembe toprakta oynaşan ışık halkaları gibi olmak. Gözlerimi kapayabilseydim, gözler çok uzağa götürüyor, zamanın dışına, ötesine, benim dışıma, şimdiden orada, yapraklarda, bu çıplak sırtta. Kapana sıkışmış, korkak, her an kaçmaya hazır bakışlar, her an kendinin en ucunda, dışında, uzaktan yokluyor, elliyor, deniyor. Ama gözlerini kapamaya cesaret edemedi. Emil orada yukarı doğru, ona doğru bakıyordu mutlaka. Böylece ona yemekten sonra koltuğunda uyuklamış bir ihtiyar gibi görünürdü. Bakışlarını herhangi bir şeyin büyüsüne kapıp koy vermek daha iyi. Bir şeye bakmak. Bakışlara yemini vermek, beslemek ve bir şeye bağlamak sımsıkı. Sonra kendi içine, derinliklere, bakışlardan kurtulmuş olarak kendi içindeki karma karışık geceye doğru inmek, kaymak. Gözlerini yol kenarındaki ağaççıklara dikti. Solda kocaman, yemyeşil ve donup kalmış bir hareket. Gürleyip çatladığı, binbir parçaya ayrılıp dağıldığı an yakalanıp öylece dondurulmuş bir dalga. Şaşkın, bitmeyen bir koşu halinde yapraktan yaprağa atlayan, gidip gelen bu yeşil ve canlı kalabalıkta eriyen bakışlar. 1. Soluk alma, 2. Soluk verme, 3. Soluk alma, 4. Soluk verme. Döne döne iniyordu içine doğru. Geçerken gıcıklayan, kıvıl kıvıl canlı bir gülme arzusuna rastladı. Dervişlere benzedim, dilimi yutsam bari. Şimdiden benliği onun üstündeydi. İniyor, inerken yukarı, yüzeye çıkmakta olan bölük pörçük sözcüklere, korkuya, isyana rastlıyor ve gene iniyor, derinliklere gömülüyordu. Saydam göğe yükselen bir isyan, bunu biçimden, sözcüklerden kopmuş, çıplak düşünüyor, sözcük geliyor ve karanlık, iğrenç bir ağız gibi açılıyor. Göğün mavisi altında acı bir sesleniş, boş, umutsuz bir yalvarma, eli, eli, lamma, sopoçani. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğinde Tanrı'ya seslenişi, Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin? Bunlar bu hava kabarcıkları gibi hafif, yüzeye yükselen sözcükler onun rastladığı son sözcükler oldu. Ağaççığın yeşil karışıklığı oradaydı, görülmemiş ve adlandırılmamış, gözlerinin karşısında bir varoluş bütünü halinde geliyor, geliyor, üstüne üstüne. Bu onu bir dev orak gibi ikiye biçiyordu. Görülmemiş, umutsuz, nefis, nefis bir şeydi bu. Açılmış, açılmış, kabuk çatlıyor. Açılmış, açılmış, ağzına dek dolmuş. Ben kendim sonsuzluğa dek, homoseksüel, kötü, korkak, alçak. Beni görüyorlar, hayır. Hatta bu beni görüyor bile değil. O bir bakışın hedefiydi. Ta içine, derinliklerine kadar sokulan, araştıran bir bakış. Benliğine bıçak gibi saplanan ve kendinin olmayan bir bakış. Orada, kendinde, kendi içinin derinliğinde bekleyen ve onu kendi kendisi olmaya, sonsuzluğa dek bir alçak, bir korkak, sinsi ve homoseksüel olmaya mahkum eden donuk, bulanık bir bakış, gecenin ta kendisi. Kendi kendisi, bu bakışın altında çırpınan ve bu bakışa isyan eden kendisi, bu bakış altında çırpınan ve bu bakışa isyan eden kendisi. Bakış, gece. Sanki gece bakışmış gibi. Görülmüşüm ben. Bir yanından öbür yanı görünen cam gibi bakışlarla delik deşik edilmiş. Ama kimin tarafından? Daniel yüksek sesle, "Yalnız değilim," dedi. Emil doğrulmuştu. "Ne var Monsieur Sereno?" "İşiniz çabuk bitecek mi?" diye sordum, dedi Daniel. Emil, "Oluyor," dedi. "İki dakikada tamam." Toprağı yeniden kazmaya koyulmakta acele etmiyordu. Daniel'e küstah bir merakla bakıyordu. Ama bu insanca bir bakıştı. İçine bakılabilen bir bakış. Daniel kalktı, korkudan titriyordu. "Bu güneşte toprakla uğraşmak sizi yormuyor mu?" dedi. "Alışkınım," dedi Emil. Çok güzel bir göğsü vardı. Biraz toplu, iki küçük pembe tepeciğiyle. Küreğe kışkırtıcı, baştan çıkarıcı bir eğişle yaslanıyordu. İki adım atsa, ama bu bütün tutkulardan, bütün şehvetlerden daha açgözlü, daha hırslı olan zevk vardı. Bu bakış vardı. "Hava bana göre değil," dedi. "Çok sıcak, gidip biraz uzanacağım." Başını hafifçe öne eğdi ve yokuşu tırmandı. Ağzı kurumuştu ama kararlıydı. Odasında perdeler çekilmiş, kepenkler kapalı. Bir kere daha deneyecekti. 17.15'te Saint Flor'da. Madame Hanequin kocasını istasyona kadar uğurluyordu. Kestirmeden sapmışlardı. Monsieur Hanequin spor elbisesini giymiş, torbasını sırtına vurmuştu. Ayağında ayaklarını acıtan yeni kunduraları vardı. Yarı yolda Madame Calvé'ye rastladılar. Madame Calvé noterin evi önünde biraz dinlenmek için durmuştu. Hani Queen'leri görünce "Vay bacacıklarım" diye sızlandı. "Artık ihtiyarlıyorum ben, Madam Honey Queen. Her günkünden daha genç görünüyorsunuz," dedi. "Bu dik yokuşu durup soluk almadan tırmanmak kolay değil hani, Madam Kalbe. Nereye böyle koşa koşa?" diye sordu. "Ah Jean'cığım," dedi Madam Honey Queen, "kocamı yolcu edeceğim. Gidiyor. Çağırdılar onu." "Olur şey değil, sahi mi? Bilmiyordum. Hay Allah." Madam Honey Queen'e kadın kendisini tuhaf bir ilgiyle seyrediyormuş gibi geldi. Madam Kalbe başını sallayarak devam etti. "Kolay olmasa gerek," dedi. "Böyle güzel bir günde gitmek." Monsieur Honey Queen, "Yok canım," dedi. "Yok canım." "Çok cesurdur," dedi Madame Honey Queen. Madame Calvé gülümseyerek Madame Honey Queen'e baktı. "Hayırlısı," dedi. "Dün kocama söylüyordum. Fransızların hepsi cesaretle gidecekler diyordum." Monsieur Honey Queen birden kendini genç ve cesur hissetti. "Affedersiniz," dedi. "Gitmemiz gerek. Geç kalmayalım." "Öyleyse güle güle," dedi Madame Calvé. "Güle güle gidin, güle güle gelin." Madame Honey Queen başını salladı. "Güle güle gelin," diye mırıldandı. "Güle güle gelin." Monsieur Honey Queen heyecanla, "Tabii," dedi. "Gideceğim ve geleceğim." Tekrar yokuşu tırmanmaya koyuldular. Monsieur Honey Queen hızlı adımlarla yürüyordu. Kadın, "Yavaş François," dedi. "Ben o kadar hızlı yürüyemem. Kalbime dokunur benim." Sonra Marie'ye rastladılar. Marie'nin oğlu askerliğini yapıyordu. Monsieur Honey Queen bağırdı. "Hey Marie, oğlunuza söylenecek bir şey var mı? Belki rastlarım ona. Yeniden asker olduk biz." Marie şaşırmış göründü. Ellerini kavuşturarak, "İsa hakkı için," dedi. "İsa hakkı için." Monsieur Honey Queen başıyla hafifçe selam verdi ve istasyona girdiler. Biletlere bakan Charlotte'du. Monsieur Honey Queen dedi. "Bu sefer gerçekten bom bom ha?" Monsieur Honey Queen bileti uzatırken, "Hem de zim bom bom," dedi. "Zim bom bom samba rumba." Monsieur Pino, noter, istasyondaydı uzaktan. "Paris'e para yemeye gidiyoruz ha?" diye bağırdı. "Evet," dedi Honey Queen. "Daha doğrusu Nancy'ye, beynimize bomba yemeye." Sonra ciddi bir sesle ekledi. "Çağırdılar beni." "Ya öyle ha," dedi noter. "Sizin kurayı çağırdılar demek." "Evet ya." "Hadi hadi," dedi noter. "Yakında gene kavuşuruz size. Bütün bunlar danışıklı dövüş." Monsieur Honey Queen sertçe, "Sanmam," dedi. "Politikada bilirsiniz ya, çok zaman işler şaka diye başlar, sonra kan gövdeyi götürür." "Peki ama size nasıl geliyor? Yani çekler uğruna dövüşmek?" Monsieur Honey Queen, "Çekmek ne olursa olsun. Her seferinde Prusya kralı için dövüşüyoruz," dedi. Güldüler ve selamlaştılar. Paris treni perona giriyordu ama Monsieur Pino, Madame Honey Queen'in elini öpecek vakit bulabildi. Monsieur Honey Queen hiçbir yere tutunmadan bir sıçrayışta vagona girdi. Gözüne kestirdiği bir yere torbasını bıraktı, koridora çıktı. Pencerenin camını indirdi ve karısına gülümsedi. "Hu hu, buradayım, çok rahatım," dedi. "Bol bol yer var, böyle giderse bacaklarımı uzatıp mışıl mışıl uyuyabileceğim." "Yo," dedi karısı. "Clermont'da dolarlar." "Der misin?" "Bana yazacaksın ama," dedi kadın. "Her gün iki satırcık, uzun olması şart değil." "Olur olur." "Yün kuşakları sarmayı unutma ne olur, hatırım için." Honey Queen gülünç bir somurtkanlıkla. "Söz verdim sana," dedi. Sonra doğruldu, koridoru geçti, perona indi. "Öp beni kadınım," dedi. Kadının şişman yanaklarını öptü. O usulca ağlıyordu. "Tanrım," dedi. "Bu, sanki bunlara ne lüzum vardı? Çok mu lazımdı?" Honey Queen sözünü kesti. "Hadi hadi, şşt şşt, ama bak, ama bak." Sustular. Adam gülümseyerek bakıyor. Kadın gülümsüyor. Azıcık da ağlıyordu. Birbirlerine söyleyecek hiçbir şeyleri kalmamıştı. Monsieur Honey Queen trenin bir an önce kalkıp gitmesini istiyordu. 17:52 gece New York'ta. Saatin kocaman iğnesi her dakika başında sıçrayarak yer değiştiriyor. Biraz titriyor, sonra duruyordu. Tren simsiyahtı, istasyon simsiyahtı, kurum siyahı. Gelmek istedi. Görevini yapmış olmak için ona gelmene gerek yok dedim. Çok şaşmış göründü. "Aa, nasıl olur George?" dedi. "Öyle şey olur mu?" Ona "Çok kalma bari," dedim. "Küçüğü evde tek başına bırakamazsın." O, Kornu nineyi çağırırım dedi. 5 dakika gider haber veririm. Küçüğü bekler. Şimdi burada kompartmanın penceresinden sarkmış ona bakıyorum. Canım bir sigara içmek istiyor. Ama bunu saygısızca bulduğum için cesaret edemiyorum. Elini gözlerine siper ederek çünkü çok güneş var. İstasyonun öbür ucuna bakıyor ve ara sıra benim orada bulunduğumu ve bana bakmak gerektiğini hatırlıyor. Başını kaldırıyor, bana bakıyor, gülümsüyor. Bana söyleyebileceği hiçbir şey yok. Aslında ben şimdiden gitmiş gibiyim. Yastıklar, battaniyeler, portakal, limonata, sandviç. George, canım, portakal ister miydin? Çantam çatlayacak kadar dolu. Ama o bana bir şeyler vermek istiyor çünkü gidiyorum ben. İstemezsem üzülecek. Hatta küsecek. Portakalı hiç sevmem. Hayır Mersi. Aa, istemiyor musun? Hayır canım, çok düşüncelisin. Uçuk renkli bir gülümseme. Az önce bu güzel yuvarlak yanakları, bu gülümseyişin ucundaki dudakları öptüm. O beni öptü ve ben biraz utandım. Hay Tanrım, bunca hikayeye ne gerek var? İşi bu kadar uzatmaya gidiyorum diye mi? Benim gibi giden başkaları da var. Gerçekten onları da öpüyorlar. Trenin penceresinden sarkmış bir adama, çizgilerine bir gülümseme deseni işlenmiş yüzlerini kaldırarak duman ve is arasında batıya yaklaşan güneşte ayakta bekleyen başka güzel kadınlar ne çok. Peki sonra? Biz biraz gülüncüz herhalde. O fazla güzel, fazla soğuk, ben çok çirkinim. 15. ayrımın sonu, sayfa 124.